Ayrım 2. Derin ve gizli devlet gazetecisi olarak itiraflarım. Sabahattin Önkibar, sayfa 26. Necip Toruntay ile Hilmi Özkök. Evet, işin esası bu. Yani durumdan vazife çıkarma anlayışıydı. Daha önce yazdım. 1999'da Gazi Ordu Evi'nde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök, benim de bulunduğum bir grup gazeteciye aynen şu sözü etmişti. Kıbrıs sorununu sırtımızdan atmalıyız. Her yerde karşımıza çıkıyor. Ayak bağı. Bu ifadesinden ötürü Özkök'e böyle bir sözü Kara Kuvvetleri Komutanı ve geleceğin Genelkurmay Başkanı olarak siz edemezsiniz paşam. Kıbrıs bizim milli davamızdır diyerek sesimi yükseltmiştim ki Hilmi Paşa aman yazılmamak kaydıyla söyledim diyerek anında geri adım atmıştı. Keza 1990'lı yılların başında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Toruntay'ın Turgut Özal'a direnme adına istifa etmesi kurumsal değil bireysel bir tavırdı. Hatırlayalım o yıllardaki çekiç güç süreciyle Özal bir koyup üç alacağız deyip ABD planları doğrultusunda TSK'yı maceralara sokmak isteyince Toruntay bu projeye istifa ederek hayır restini çekmişti. İşte 28 Şubat'ın en önemli gerekçesi. Tesadüfen tanık olduk. Toruntay Paşa'nın istifa olayını Genelkurmay Harekat Başkanı Doğan Bayazıt bizden öğrendi. Nasıl mı? Doğan Paşa Toruntay'ın istifa ettiği dakikada bizim de bulunduğumuz bir grup gazeteciye Körfez Savaşı ile alakalı briefing veriyordu. Sekreterim Anadolu Ajansı'nın duyurduğu istifa haberini o dönem yeni çıkan çağrı cihazı ile bana bildirdi. Ben de bunu orada anında duyurdum. Evet, Genelkurmay Harekat Başkanı Bayazıt, Genelkurmay Başkanı Toruntay'ın çok çok önemli bir gerekçeyle istifası kararından habersizdi. Söyleyin, ortada kurumsal bir tavır ve karar olsa bunlara tanık olur muyduk? Aynı şekilde 28 Şubat gizli veya milli derin devlet operasyonu hiç değildi. O dönemi saat saat yaşayan ve sahne alan bütün figürleri gazetecilik işim gereği yakından tanıyan biri olarak nihai hükmüm bu hadisenin başka başka boyutlarının olmasıydı. 28 Şubat'ın en önemli gerekçesi iktidarın ortağı Tansu Çiller'e olan büyük nefretti ki nefret edenlerin içinde Süleyman Demirel'den Koç grubu ve Aydın Doğan'a kadar pek çok etkili isim ve çevre vardı. Çiller neden Erdoğan'a destek? Evet, Çiller'i iktidardan alaşağı etmek adına 28 Şubat'ta irtica kavramı kullanıldı. Çiller'e duyulan kinin sebebi ise çıkarı adına her şeyi yapabileceği görüntüsü yani ilkesizliğiydi. Gazeteci olarak ilk röportajımı 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığım Tansu Çiller'in siyasete girme gerekçesi kendi beyanıyla siyasal İslam zehrine karşı panzehir olmaktı. Yıllar yılı bu söylemi istismar eden Tansu Hanım iktidar ortağı olma adına tam tersini yaptı ve İslamcılarla hükümet oldu. Çiller bugün de aynı Çiller. Dün asla ve kat'a beraber olman dediği Necmettin Erbakan ile koalisyon kuran Tansu Hanım bugün Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde pozlar veriyor. Evet, Çiller 17 yıllık AKP iktidarının yıkımlarına tek bir eleştiri dahi getirmemiş, tersine Erdoğan'ın bütün davetlerine koşarak gitmiştir. Niye mi? Tansu ve Özer Çiller artık iş insanlarıdır da ondan. Boğaz'da inşaatlar ve Taksim Tepebaşı civarında otelcilik yapmaktadırlar. Dolayısıyla iktidarı karşısına almak istemiyorlar. Asker Erbakan'ı sevmeye başladı. Tekrar 28 Şubat'a dönelim. Kamuoyu bilmez ya da tersini bilir. Askerler Erbakan Hoca'yı tanıdıkça sevmiştir. Mesela Çevik Bir bile ya bu adam bildiğimiz gibi değil ifadesini defalarca kullanmıştır. F-16'ların İsrail tarafından donatılması hadisesinde Erbakan anlatılan realiteler doğrultusunda anında karar vermiş ve getirin hemen imzalayayım diyebilmiş, bu tavrıyla askerleri şaşırtmıştır. Aynı şekilde 28 Şubat kararlarını anında imzalaması ve istifa etmeyip krizi tırmandırmaması onun devlet adamlığı olarak değerlendirilmiştir. 28 Şubat sürecinin bir diğer önemli gerekçesi Erbakan Hoca'nın D8 adı ile İslam ülkelerini bir araya getirme çabası ve bunun ABD ile ABD infiali sebep olmasıydı. Profesör Erbakan başbakanlığı ile beraber bu hamleyi yapınca ABD devreye girip Erbakan'ın kalemini kırdı. Dürüst olalım, Erbakan Hoca'nın bu teşebbüsü milli ama acemice yapılan bir ataktı ve iktidarının sonunun başlangıcı oldu. Zira emperyalistler Türkiye'nin inanç ekseninde böyle bir birliktelik kurmasına izin vermez. Çevik Bir'in Genelkurmay Başkanı olmak istemesi ve tatbikattaki kurşun. Çevik Bir'in Genelkurmay Başkanı olmak ve önünü açmak gibi şahsi hesabı da bu süreçte önemli rol oynadı. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun hemen arkasında oturan bir albayın askeri tatbikatta kaza kurşunu ile ölmesi bu tür iddiaları daha da konuşulur hale getirdi. Zira hedefin o albay değil Kıvrıkoğlu olduğu belirtildi. Aynı şekilde Erol Özkaznak gibi Jacoben komitacı generallerin hırsları o günkü tabloyu hazırlayan diğer unsurlardı. Sonuç olarak 28 Şubat sadece şu yu vukuundan öte olan bir teşebbüstü, ses bombası hüviyetliydi, göstermelik operasyon ve ayıklamalar yapıldı. TSK'dan dinci cemaatçilerden çok oruç tutan yurtsever subaylar atıldı. Öyle olunca da asker dine karşı gibi bir imaj toplumun belleğine yerleşti. Nereden bakarsanız bakın devletin bekası adına tam bir faci olan 28 Şubat'ı milli, derin ve gizli devlet operasyonu olarak görmek ve sunmak tam anlamıyla cehalettir. Tersine 28 Şubat gerçekte TSK'nın imajına yapılan emperyalist bir suikasttı ve ardından NATO yani ABD vardı. TSK ve sahte kabadayılık. 28 Şubat'ta yapılan yanlışlar siyasal İslam'ın palazlanmasına neden olan gafletlerden biridir. Maalesef askerlerin bu tür yanlışları münferit değil süreklilik arz etti. Mesela 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinde yine yanlışlar yapıldı. Önce sahte kabadayılıklar yapılıp tam seçim arifesinde AKP'ye mağduriyetler bahşedildi. Çok geçmedi birkaç ay sonra Abdullah Gül ismine boyun eğildi. Bu süreçte hatırlayalım şunlar oldu. TSK Abdullah Gül'e tavır alınca AKP erken seçim kararı alıp şu propagandayı yaptı. Abdullah Gül'ün eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olmasını istemiyorlar. Asker dindar cumhurbaşkanı istemiyor. İşte bu propaganda bizzat Bülent Arınç'ın ifadesiyle AKP'nin %33 olan oyunu %40'ların çok üstüne taşıdı ve büyük bir çoğunlukla yine tek başına iktidar oldu. Sormak lazım AKP'ye, böyle bir mağduriyeti bahşetmek ve propaganda malzemesi vermek masum bir gaf olabilir mi? Askerdeki bu gaflet ötesi tutumu gazeteci olarak uzun dönem araştırdım. Gerçekte oyun içinde oyunlar oynandı. Lakin kurmay akıl bu oyunlara gelmemeli ve karşı hamleleri yapabilmeliydi. Erdoğan ile büyük anıt buluşması ve büyük sır. Çok çok iyi kaynaklardan dinlediklerimden hareketle iddia kabilinde aktarayım. Hadise şu imiş. TSK kurumsal olarak Çankaya Köşkü'ne İslamcı patentli bir ismin çıkması halinde Türkiye'nin Atatürkçü laik yörüngesinin değişeceğini düşünmüş. Bunun için Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Başbakan Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ve Büyükanıt Dolmabahçe Sarayı'ndaki bu sır buluşmada AKP milletvekili olan ama Cumhuriyet değerleriyle sorunu bulunmayan eski Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığında anlaştı. Ne ki bu anlaşmaya AKP içinde başkaldırılar oldu. Pek çok isim Tayyip Erdoğan'a isyan işaretleri verdi. Örneğin Bülent Arınç Erdoğan'a rest çekerek Abdullah Gül engellenirse ben Cumhurbaşkanı adayı olurum dedi. Kuşkusuz Arınç'ın bu meydan okuması organizeydi ve ardında FETÖ vardı. Fethullah'ı İzmir Kestane Pazarı günlerinden tanıyan ve seven Bülent Arınç cemaat tarafından harekete geçirilmişti. Amaç Erdoğan'ı AKP'yi böleriz diye korkutmak ve Gül'ü bu şekilde Cumhurbaşkanı yapmaktı. Tayyip Erdoğan bu hamle ile bir miktar sendeledi, zira söz konusu olan partisinin bölünmesiydi. Emine Erdoğan, Hayrün Nisa Gül kavgası. Aslına bakılırsa Tayyip Erdoğan tıpkı Melih Gökçek misali Abdullah Gül'ü de başlangıçtan itibaren pek sevmezdi. Emine Hanım'la Hayrun Nisa Hanım arasında uzun dönem gizli çekişmeler yaşandı. Emine Hanım Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğunda bile bir dönem Çankaya Köşkü'nü protesto edip Tayyip Bey'i oraya tek başına gönderdi. Keza Hayrun Nisa Hanım'ın AKP'nin kuruluş günlerinde Tayyip Erdoğan'dan başbakan olur mu, İngilizce bile bilmiyor dediğini bendeniz 2002 yılında Posta gazetesindeki köşemde yazmıştım. 2003'te Deniz Baykal imdadına yetişmese ve anayasayı değiştirip acayip bir yolla Siirt'ten milletvekili ve akabinde başbakan olmasının önü açılmasa AKP aslında o yıllarda Tayyipçiler ve Gülcüler diye ortadan ayrışacaktı ki onun hikayesini birazdan sunacağız. Sonuç Tayyip Erdoğan iki arada bir derede kaldı. Bir tarafta Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a verilen vecdi gönül aday yapılacak sözü, diğer yanda Bülent Arıç'ın önderliğinde başlatılan Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmalı isyanı. Bahçeli sahnede. Derken Erdoğan'ın direncini Devlet Bahçeli kırdı. 2007 seçimleriyle TBMM'ye giren MHP'nin başkanı Bahçeli şu açıklamayı yaptı. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde meclise gireceğiz. Bunun anlamı şuydu, Abdullah Gül'ün AKP oyları ile seçilmesi için TBMM'deki oylamaya katılan milletvekili sayısının toplamı anayasaya göre 367 olması gerekiyordu. AKP dışındaki partiler TBMM'deki oylamaya katılmasa Abdullah Gül'ün AKP oyları ile seçilmesi kural gereği mümkün olmayacaktı. Tayyip Erdoğan bir ara bu kartı ileri sürerek partisindeki Gülcüleri frenledi. Ne zaman Bahçeli ben meclise gireceğim dedi, o dakika Tayyip Erdoğan partisi içindeki Gülcülere teslim oldu. Evet, tekrar iddia kabilinde aktarayım. Tayyip Erdoğan'ın Yaşar Büyükanıt'a verdiği vecdi gönül sözü bu şekilde yerine getirilemedi ve Erdoğan Gül'ü Çankaya'ya taşıdı. Bu şekilde Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül de Siyah Mossad çetesi FETÖ ile el ele vererek Ergenekon balyoz kumpaslarının önünü açtı ki hatırlayalım, Ergenekon bağlamında operasyon emrini ilk veren Abdullah Gül'dür. Gelelim hadisenin asker cephesine. İddialara göre Tayyip Erdoğan'dan katı söz alan asker bu olanları susarak izledi. Aldığı sözü kamuoyuna açıklamadı. Kamuoyunun ısrarlı baskılarına rağmen Dolmabahçe buluşması sır olarak kaldı ve hala sır. Büyükanıt niye sustu? Yaşar Büyükanıt'ın bu suskunluğunun nedeni yine bana anlatılanlardan hareketle iddia kabilinde şöyledir. Büyükanıt Paşa eşi ve çocuklarının ticari işleri ve özel yaşamları bağlamında ikaz edilerek susturulmuş. Aktardığım gibi bunlar iddia. Ancak Tayyip Erdoğan'ın kameraların önünde söylediği, Yaşar Büyükanıt açıklarsa ben de açıklarım ifadesi kayıtlarda. Sayın Başbakan'ın bu şekilde bir mesajı kamuoyu önünde aleni olarak iletmesi nasıl yorumlanmalı? O konuşursa ben de konuşurum. Ne demektir? Nedir konuşulmayan ve gizlenen? Nedir iki taraf arasında yıllar yılı saklanan o sır? Bu sorunun yanıtı olarak yukarıda aktardığım duyumlarımı YouTube'daki kanalımda iddia kabilinde aktardım ve çok kısa süre içinde o video milyona yakın bir seyirci tarafından izlendi. Ve o videoya bir yalanlama gelmedi. Sonrası ortada. Bu suskunluk ve kabullenme teslimiyet olarak yorumlandı ve karşı tarafın cesaretini arttırdı. Oysa Yaşar Büyükanıt TSK'nın geleceği adına ortaya çıkıp verilen sözleri ve varılan mutabakatları açıklayıp istifa etse çok şey değişebilirdi. Dahası kişisel olarak bu şekilde büyürdü. Ama özel sır neyse onun altında ezildi ki bunun ailevi bağlamda olduğunu iddia kabilinde yukarıda aktardık. Bu yapılsaydı Ergenekon ve balyoz gibi operasyonlara baştan set çekilirdi. Evet, susmayarak ve kabullenmeyerek tavır alınsa muhtemelen TSK'daki o yıkımlar ve 15 Temmuz gibi ihanetler hiç yaşanmayacaktı. AKP'yi kapatma davası. Benzer konu başlığı 2008'deki AKP'yi kapatma davasıdır. Pentagon etkisindeki genelkurmay unsurları orada da yanlışlar yapmış ve TSK'nın neredeyse sonunu hazırlamıştır. Abartıyor değilim, AKP'yi kapatma davası emperyal tezgahtı ve çok önemli sonuçları olmuştur. Sormak istiyorum, Serdar Özgül'dür, Serruh Kaleli ve Ahmet Akyalçın gibi Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanan asker kökenli laik üyeler AKP kapatılmasın diye nasıl oy kullanır? TSK'ya rağmen kıpırdaması pek mümkün olmayan bu isimlerin tavrı nasıl yorumlanmalı? Bunun izahı küresel irade ve onun silahşoru ABD'nin devreye girmesi ve TSK'ya baskı kurmasıdır. Evet, Pentagon son aşamada devreye girip kapatılmayı engellemiştir ki Aydın Doğan'ın Hürriyet Gazetesi ile Genel Yayın Müdürü Ertuğrul Özkök de buna alet edilmiş, yani karar günü Tayyip Erdoğan'a destek manşetleri atılmıştır. Maalesef Türk ordusunun komutan ve sözde kurmay kadroları ABD'nin bu açık operasyonunu okuyamamış ve TSK'nın kellesini kendi elleriyle giyotine koymuşlardır. Üç şeytan. Öyle, çünkü etki tepki realitesinden hareketle eşyanın tabiatı gereği AKP kadroları buna bir karşılık verecek, yani açılan kapatma davası için TSK'dan intikam alacaklardı ki ABD ve NATO'nun amacı zaten buydu. Sonrası malum, bu kapatma davasının hemen ertesinde Tayyip Erdoğan ile AKP kadroları FETÖ'ye adeta teslim oldu. Ve siyah taşeronu Fethullah'ın önü bu şekilde açılarak devleti teslim aldı. Ergenekon, balyoz ve benzeri tezgahlarla binlerce yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri bu çete tarafından tarumar edildi. Amaç kontrolden çıkan ve ABD çıkarlarına karşı çıkmaya başlayan TSK'yı yeniden dizayn etmekti. 2008'deki AKP'yi kapatma davası zaten askere soğuk olan siyasal İslamcı iktidar kadrolarının TSK'yı topyekun gözden çıkarmasına vesile olmuştur. Tarihi bir olgudur. Siyasal İslamcılar için son 80 yıldır 3 şeytan var. Bunlar Atatürk, laiklik ve TSK'ydı. Komutanımı vururum. İşte bunu resmeden bir anekdot. Yıl 2000, Türk kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir siyasi Rize Ardeşen'e gelir ve bir yandaşının evinin büyük salonunu sohbet toplantısı yapar. Sohbet bitiminde bir genç o siyasiye şunu söyler: "Ben askerim, izne geldim. Size karşı çıksınlar, önce komutanımı vururum." O siyasi 21 yaşındaki çocuğa ne mi dedi? "Askerliği bitirdiğinde beni bul, senin gibilere ihtiyacımız var." Genç karşılık verir: "Beni nasıl tanıyacaksınız?" O siyasi: "Sizin için komutanımı vururum diyen gencim de hatırlarım." Aradan aylar geçer ve o genç askerliği bitirir. Karadeniz çocuğu ya cin gibi hemen o sözü hatırlar ve o siyasinin yanına gider. "Efendim, ben geldim." Siyasi sorar: "Sen kimsin?" "Ardeşen'e geldiğinizde sizin için komutanımı vururum diyen asker." "Tamam, hatırladım, hoş geldin. Buyur, senin için ne yapabilirim?"
"İşsizim."
"Sana hemen iş bulacağım." Çok zaman geçmez o genç işe başlar. ABD müsteşarından AKP'ye destek talebi. Bu aktardığım masal değil, köylüm olan bizzat o genç adamdan birebir dinlediğim hadisedir. Ki bu siyasal İslamcıların Türk ordusunu nasıl gördüğünün resmidir. İşte böylesi ön yargılara sahip kadrolar tarafından kurulan AKP'nin mensupları açılan kapatma davası ile eşyanın tabiatı gereği çok daha bilendiler ve kendilerini Fethullah'ın kollarına attılar. Evet, AKP'yi kapatma davası milli derin devlet operasyonu değil, tersine emperyalist bir tezgahtı ve Deniz Baykal parantezi. Tayyip Erdoğan'ın milli görüş hareketinden kopup AKP'yi kurması Amerikan projesiydi ki bu artık neredeyse kanıtlı. AKP'nin kuruluş günlerinde ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı olan isim Namık Kemal Zeybe'yi ziyaret edip şu teklifi yapar: "Çok yakın bir gelecekte Mr. Tayyip Erdoğan bir parti kuracak. Sizin de orada yer almanızı istiyoruz." Zeybek hayır cevabını verdiği bu teklifi defalarca TV ekranlarından dillendirmesine rağmen ABD elçiliği "hayır, böyle bir şey olmadı, yalan" diyememiştir. Daha bunun gibi onlarca örnek var ki Erdoğan ile Gül'ün yine AKP kuruluş aşamasında Dünya Yahudi Konseyi Başkanı Abraham Foxman ile gizli buluştuğunu Türk kamuoyuna ben duyurdum. Dolayısıyla AKP'nin ABD-AB desteğiyle iktidar olmasının önü açıldı. Zira ne dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve ne dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ABD'nin Irak'a yapacağı harekatı onaylıyordu. Baykal'a Cumhurbaşkanlığı sözü. Bu sürece katkı sağlayanlardan ikisi Kemal Derviş ile Devlet Bahçeli ise bir diğeri de Deniz Baykal'dır. Bahçeli erken seçimin, Baykal ise Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığının önünü açmıştır. Deniz Bey'in bunu yapması noktasından ileri sürülen iddialardan biri şudur. Tayyip Bey Baykal'a Cumhurbaşkanlığı sözünü vermiştir. Bu iddia kanıtlanamamış ama 2002 sonunda iki ismin, yani Erdoğan ile Baykal'ın İstanbul'da bir lokantada gizlice buluştukları biliniyor. Bu buluşmada Erdoğan'ın "sen beni şimdi başbakan yap, ben seni 2007'de Cumhurbaşkanı yapayım" dediği yaygın söylenti. Yukarıda belirttik, eğer Baykal Erdoğan'ın önünü açıp başbakan olmasını sağlamasaydı, AKP daha 2003 başında ikiye ayrılacaktı. Zira başbakan koltuğunda oturan Abdullah Gül ile AKP genel başkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan arasında müthiş bir gerilim uç vermişti. Deniz Baykal'ın Tayyip Erdoğan'ı kuyudan çıkarmasını başka başka gerekçelere bağlayanlar oldu. Bazı çevreler sandıktan çıkan biri nasıl engellenebilirdi derken, bazıları Erdoğan yıpransın istendi demiştir. Doğrudur, sandığa saygı işin esasıdır. Lakin muhatabınız demokrat ve alınan sonuç gerçekten demokrasinin tezahürü müydü? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 39.